Ayrım 45.
Sayfa 1008. Sezar, Rubikon'a saldırmakla, halktan gelen rütbeleri sanki kendinden geliyormuş gibi dağıtmakla, Senato içeri girerken ayağa kalkmamakla, Eutropius'un dediği gibi, kral gibi, hemen hemen bir müstebit gibi davranıyordu. Regia ac poene tyrannica. Büyük adamdı, çok yazık. Ya da ne iyi. İbret dersi daha yücedir. Onun 23 yarası beni İsa'nın yüzüne tükürülmesinden daha az ilgilendirir. Sezar'ı senatörler bıçakladı, İsa'yı uşaklar tokatladı. Hakaret arttıkça Tanrı belirir. Bossuet bir taş yığınının üzerinden konuşanlara tepeden bakıyordu. Elinde karabinası, ''Ey Sidatenaeum, ey Mirinus, ey Probalinte, ey Aentide'nin güzelleri!'' diye bağırdı. Ah, Homeros'un mısralarını Laurium'lu ya da Edapteon'lu bir Grek gibi okumak kudretini bana kim bahşedecek? 3. Aydınlanma, kararma. Anjolra bir keşfe gitmişti. Evler boyunca süzülerek Mondetur sokağından çıkmıştı. Şunu söyleyelim ki isyancılar umut içindeydiler. Geceki saldırıyı püskürtmüş olmaları onlara adeta şafağın saldırısını küçümsetiyordu. Onu bekliyorlar, onunla eğleniyorlardı. Amaçlarından şüphe etmedikleri gibi başarılarından da emindiler. Zaten hiç şüphesiz yardımcı kuvvetler gelecekti, ona güveniyorlardı. Savaşı Fransız'ın güçlerinden biri olan o zafer müjdeleyen kehanet kolaylığıyla başlamak üzere olan günü belirli 3 bölüme ayırıyorlardı. Sabahın saat 6'sında işlenmiş olan bir alay dönüp gelecekti. Öğle üzeri bütün Paris ayaklanacaktı. Güneş batarken de devrim. Saint-Merry'nin dünden beri bir dakika bile susmayan tehlike çanı gene duyuluyordu. Öbür barikatın, büyüğün, Jean'ınkinin hala dayandığına işaretti bu. Bütün bu umutlar bir toplulukla öbürü arasında bir arı kovanının savaş vızıltısına benzeyen hem neşeli hem korkunç bir fısıltıyla konuşuluyordu. Enjolras yeniden göründü. Dış karanlıktaki tasalı kartal gezintisinden dönüyordu. Bir an bütün bu neşeyi kollarını kavuşturup bir eli dudaklarında öylece dinledi. Sonra sabahın artan aydınlığında taze canlı bir halle şöyle dedi. Bütün Paris ordusu savaşa katılıyor. Bu ordunun 1/3'ü sizin içinde bulunduğunuz barikada yükleniyor. Ayrıca da muhafız askerleri var. 5. taburun kasketleriyle 6. alayın bayraklarını seçebildim. Bir saate kadar saldırıya uğrayacaksınız. Halka gelince o dün kaynadı ama bu sabah kımıldamıyor bile. Beklenecek ya da umulacak hiçbir şey yok. Ortada bir alay olmadığı gibi bir mahalle de yok. Sizi yüzüstü bıraktılar. Bu sözler toplulukların uğultusu üzerine düştü. Orada bir sağanağın ilk damlalarının bir arı sürüsü üzerindeki etkisini yarattı. Hepsi sessizleştiler. Ölümün uçtuğu duyulabilecek, anlatılamaz bir sessizlik oldu. Bu an çok kısa sürdü. Toplulukların en karanlık dibinden gelen bir ses Enjolras'a bağırdı. Olsun, barikatı 6 metreye yükseltelim. Hepimiz burada kalalım. Yurttaşlar, ölülerin sesini yükseltelim. Halk cumhuriyetçileri yüzüstü bıraktıysa, cumhuriyetçilerin halkı bırakmadığını gösterelim. Bu sözler hepsinin zihnini özel kaygıların üzücü bulutundan kurtardı. Heyecanlı bir alkışla karşılandı. Bu konuşmayı yapan adamın adı hiçbir zaman öğrenilemedi. Herhangi bir işçi, bir yabancı, unutulmuş biri, kahraman bir yolcuydu. Belirli bir anda yüce bir şekilde son sözü söyleyen, daima insanın bunalımlarına, toplumun doğuşlarına katılan, bir şimşek ışığında bir dakika için halkı, Tanrı'yı temsil ettikten sonra karanlıklar içinde kaybolan o yüce atsız. Bu sarsılmaz karar 6 Haziran 1832'nin havasını öylesine doldurmuştu ki hemen hemen aynı saatte Saint-Merry barikatında isyancılar tarihe geçen mahkemede belirtilen şu çığlığı koparıyorlardı. Bize yardıma ister gelsinler ister gelmesinler ne çıkar? Burada en sonuncuya kadar kendimizi ölüme atalım. Görüldüğü gibi her iki barikat madde olarak birbirinden ayrıysa da birbirine bağlıydı. 4. 5 eksik 1 fazla. Ölülerin sesini yükseltmeye karar veren o bilinmez adam konuşup da ruhların birleşme formülünü sunduktan sonra bütün ağızlardan garip şekilde memnun, korkunç, anlamı acıklı, sesi zafer dolu bir haykırış çıktı. Yaşasın ölüm! Hepimiz burada kalalım. Enjolras, niçin hepimiz diye sordu. Hepimiz, hepimiz. Enjolras, yer iyi, barikat sağlam dedi. 30 kişi yeter. Niçin 40 kişiyi feda edelim? Buna hepsi birden, çünkü hiç kimse buradan gitmek istemiyor diye karşılık verdi. Enjolras, yurttaşlar diye bağırdı. Sesinde öfkeli gibi bir titreme vardı. Cumhuriyet, insandan yana boş yere harcamalarda bulunacak kadar zengin değildir. Gururlanma bir israftır. Bazıları için buradan gitmek bir ödevse, bu ödev de herhangi bir başka ödev gibi yerine getirilmelidir. Enjolras ilkelere bağlı bir adamdı. Onun için dindaşları üzerinde mutlak bir egemenliği vardı. Yalnız bu mutlak egemenlik ne derecede olursa olsun mırıldanmalar oldu. Enjolras saçlarının teline kadar da komutandı, mırıldanıldığını görünce ayak diredi. Azametli bir tavırla, 30 kişi kalmaktan korkanlar söylesinler dedi. Mırıltılar arttı. Bir topluluktan gelen bir ses, buradan gidin demek dile kolay dedi. Barikat kuşatılmış bir durumda. Enjolras, halden yana değil dedi. Mondetur sokağı serbest, Preşör sokağından geçerek Enosan çarşısına ulaşılabilir. Topluluktan bir başka ses, orada da insan yakayı ele verir diye söze karıştı. Bir alayın ya da bir ileri karakolunun kucağına düşeriz. Sırtında işçi ceketi, başında kasketle geçen bir adam görürler. Sen nereden geliyorsun bakalım? Sakın barikatlardan olmayasın. Sonra da ellerinize bakarlar. Barut kokuyorsun. Kurşuna dizilsin. Enjolras buna hiç karşılık vermeden Combeferre'in omuzuna dokundu. Her ikisi de alt salona girdiler. Kısa bir süre sonra çıktılar. Enjolras ellerini ileri doğru uzatmış, daha önce bir kenara ayırttığı o 4 üniformayı tutuyordu. Combeferre de palaskalarla, kayışlarla, tüylü asker kasketlerini taşıyarak onun arkasından geliyordu. Enjolras, bu üniformayla dedi, insan asker saflarına karışabilir, kolayca kaçar. İşte şimdilik 4 tanesi burada. Taşları sökülmüş sokağa 4 üniformayı attı. Bu son derece dayanıklı dinleyici kütlesinde hiçbir kımıldama olmuyordu. Combeferre söze karıştı. Hadi bakalım dedi. Biraz merhametli olmak gerek. Burada söz konusu olan nedir biliyor musunuz? Söz konusu kadınlardır. Durun bakalım, kadınlar var mı yok mu? Çocuklar var mı yok mu? Ayağıyla beşikleri sallayan, çevresinde bir yığın yavru bulunan analar var mı yok mu? Aramızda süt veren bir kadının göğsünü asla görmemiş olan varsa parmağını kaldırsın. Aa, kendinizi öldürtmek istiyorsunuz. Size söz söyleyen, ben de onu istiyorum ama çevremde kollarını büken kadın hayaletleri hissetmek istemiyorum. Ölün, peki kabul ama öldürtmeyin. Burada meydana gelecek olanlar gibi kendi kendini öldürmeler yücedir ama bunun sınırı dardır, genişlemek istemez. Sizin yakınlarınızı ilgilendirdiği anda kendini öldürmenin adı adam öldürmedir. Ufacık sarışın başları düşünün, bembeyaz saçları düşünün. Bakın dinleyin. Enjolras şimdi bana söyledi, az önce Sin sokağının köşesinde aydınlık bir pencere görmüş. 5. katta yoksul bir pencerede bir mum, camın üzerinde de bütün geceyi beklemekle geçirmişe benzeyen ihtiyar bir kadın başının titrek gölgesi. Bu belki de sizlerden birinin anasıdır. Hadi bakalım, o her kimse gitsin, hem de gidip anasına, anacım işte geldim demekte acele etsin. Gönlü rahat olsun, buradaki iş her şeye rağmen yerine getirilecektir. Çalışmasıyla yanındakilere yardım edenin bir de ayrıca kendini feda etmeye hakkı yoktur. Aile ocağından kaçma olur bu. Ya kızları olanlar, ya kız kardeşleri olanlar, onları düşünmüyor musunuz? Kendinizi öldürtüyorsunuz. İşte öldünüz, peki ya yarın ne olacak? Ekmeksiz kalan genç kızlar korkunçtur. Erkek dilenir, kadın satar. Ah, çiçekli başlıklar giyen, türkü söyleyen, cıvıldaşan, evi masumiyetle dolduran, canlı kokulara benzeyen, yeryüzündeki bakirelerin safiyetiyle gökyüzündeki meleklerin varlığını ispat eden, o kadar zarif, o kadar tatlı şu sevimli yaratıklar, şu Jean, şu Liz, şu Mimi, sizin kutsallığınız, gururunuz olan o güzel, namuslu yaratıklar, aman yarabbim, aç kalacaklar. Size ne söyleyeyim ben? Bir insan eti pazarı var, onların çevresinde titreyen şu hayalet ellerinizle, onların oraya girmesine engel olamazsınız. Sokağı düşünün, insan seli akan kaldırımları düşünün. Önünden yarı çıplak, çamur içinde kadınların gelip geçtiği dükkanları düşünün. Bu kadınlar da temizdi. Kimlerin varsa kız kardeşlerinizi düşünün. Sefalet, fuhuş, inzibat çavuşları, Saint Lazare. İşte bu nazlı güzel kızların, Mayıs ayı leylaklarından daha taze olan bu narin edep, haya, nezaket, güzellik harikalarının düşecekleri yer. Ama siz kendinizi öldürttünüz. Ama siz artık burada değilsiniz. Öyle olsun. Halkı krallık idaresinden kurtarmak istediniz, kızlarınızı polise teslim ediyorsunuz. Arkadaşlar, dikkatli olun, merhametli olun. Kadınlar, bahtsız kadınlar, onları uzun boylu düşünmeye alışık değiliz. Kadınların erkek eğitimi görmemelerine bakıyoruz, onların okumasına engel oluyoruz, düşünmelerine engel oluyoruz, siyasetle uğraşmalarına engel oluyoruz. Bu akşam morga gidip de ölülerinizi tanımalarına engel olabilecek misiniz? Hadi bakalım, aileleri olanlar söz dinlesinler, elimizi sıkıp gitsinler. Bizi burada kendi kendimize işimizi görmeye bıraksınlar. Gitmek için cesaret ister, biliyorum, güçtür. Ama güç olduğu ölçüde de değeri büyüktür. Denir ki, elimde bir tüfek var, barikatın içindeyim, bana ne? Olduğum yerde kalıyorum. Ne yapalım, kısa zamanda her şey bitecek. Dostlarım, bunun bir de yarını var. Bu yarında siz bulunmayacaksınız ama aileleriniz bulunacaklar. Hem de ne acılarla. İşte bakın, elma yanaklı, sağlam yapılı, gülen, oynayan, cıvıldayan, kuş gibi şakıyan, öperken körpeliği sezilen güzel bir çocuk. Yüzüstü bırakılınca bunun ne hale geleceğini biliyor musunuz? Küçücük şu boyda bir tanesini ben gördüm. Babası ölmüştü. Yoksul kimseler acımışlar da onu yanlarına almışlardı ama onların da kendilerine bile yetecek ekmekleri yoktu. Çocuk hep açtı. Mevsim kıştı. Çocuk ağlamıyordu. İçinde hiçbir zaman ateş bulunmayan, borusu da biliyor musunuz sarı toprakla sıvanmış sobanın yanına gidiyordu. Minicik parmaklarıyla bu topraktan bir parça koparıp yiyordu. Soluğu boğuk, yüzü mosmor, bacakları gevşek, karnı davul gibi şiş. Hiçbir şey söylemiyordu. Onunla konuşuyorlardı, karşılık vermiyordu. Öldü. Ölmek üzereyken onu Necker Yoksullar Hastanesi'ne getirdiler. Ben onu orada gördüm. Orada ihtisasımı yapıyordum. Şimdi aranızda baba olanlar varsa pazar günleri güçlü elinde evladının mini mini elini tutarak gezinmek mutluluğuna eren babalar varsa bunların her biri bu çocuğun kendi çocuğu olduğunu düşünsün. Bu zavallı yavrucağı hatırlıyorum, gözlerimin önünde görür gibiyim. Anatomi masasına çırılçıplak yatırdıkları vakit derisinin altındaki kaburga kemikleri bir mezarlıktaki otlar arasında hendekler gibi çıkıntılar meydana getiriyordu. Midesinde çamur buldular. Dişlerinin arasında kül vardı. Hadi hadi, vicdanımızı yoklayalım, kalbimizin öğütlerini dinleyelim. İstatistiklerin belirttiğine göre yüzüstü bırakılan çocuklarda ölüm oranı %52'dir. Bir daha söylüyorum, söz konusu kadınlar, analar, genç kızlar, çocuklardır. Size, sizden söz eden var mı? Sizin ne olduğunuzu pek iyi biliyoruz. Hepinizin ne denli kahraman olduğunuzu herkes biliyor elbette. Hepinizin ruhunda yüce amaç için hayatınızı vermenin neşesi, zaferi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yararlı olarak, şahane bir şekilde ölmek için seçilmiş olduğunuzu düşünüyorsunuz, biliyoruz. Her biriniz zaferdeki payına sıkı sıkıya bağlı, o da doğru. Peki onu da biliyoruz. Ama bu dünyada siz yalnız değilsiniz, düşünmeniz gereken başkaları da var. bencil olmamak gerek. Hepsi kaygılı, düşünceli bir halde başını öne eğdi. Bu en yüce anlarda insan kalbinin akıl almaz çelişmeleri vardır. Bu şekilde konuşan konfer öksüz değildi. Başkalarının analarını hatırlıyor, kendisininkini unutuyordu. Kendini öldürtecekti. O da bencildi. Marius midesi boş, ateş içinde, birbiri arkasından bütün umutlardan ayrılmış, batışların en karanlığı olan kedere dalmıştı. Şiddetli heyecanlarla dopdoluydu, sonun yaklaştığını seziyordu. Gönüllü olarak kabul edilen ölüm saatinin öncüsü, o hayal alemine benzer şaşkınlığın içine büsbütün gömülmüştü. Bir fizyolojist onun üzerinde bilimin kabul edip sınıflandırmış olduğu o heyecanlı dalgınlığın gittikçe artan belirtilerini inceleyebilirdi. Zevke göre şehvet neyse, bu dalgınlık da acıya göre odur. Kederin, umutsuzluğun da sonsuz zevki vardır. Marius o noktaya gelmişti. Her şeye sanki kendisi dışarıdaymış gibi bakıyordu. Dediğimiz gibi önünde geçen olaylar ona pek uzaktaymış gibi geliyordu. Bütünü fark ediyordu ama ayrıntıları ayırt edemiyordu. Gidip gelenleri bir parıltı arasından görüyordu. Konuşan sesleri bir uçurumun dibinden gelir gibi duyuyordu. Ne var ki bu onu duygulandırdı. Bu sahnede ona kadar uzanan, onu uyandıran sivri bir uç vardı. Artık bir tek düşüncesi vardı, ölmek. Bu düşünceden ayrılmak da istemiyordu. Yalnız bu hazin uyurgezerliği içinde, kendisini ölüme atarken başkasını kurtarmanın yasak olmadığını da düşündü. Sesini yükseltti. Enjolras'la konferin hakları var dedi. Boş yere fedakarlık yok, ben de onlara katılıyorum. Hem de acele etmeli. Konfer kesin konuştu. Aranızda ailesi, anası, kız kardeşi, eşi, çocukları olanlar var. Bunlar saflardan çıksınlar. Kimse kımıldamadı. Marius, evli erkekler, ailenin direği olanlar saflardan dışarı diye haykırdı. Onun sözü geçerdi. Enjolras barikatın komutanıydı ama Marius kurtarıcısıydı. Enjolras, emrediyorum diye bağırdı. Marius, sizden rica ediyorum dedi. O zaman konferin sözleriyle heyecanlanan, Enjolras'ın emriyle sarsılan, Marius'un ricasıyla duygulanan bu kahraman erkekler birbirlerini uyarmaya başladılar. Bir delikanlı, olgun bir adama doğru diyordu. Sen aile babasısın, git buradan. Adam bana, asıl senin gitmen gerek diye karşılık veriyordu. Senin iki kız kardeşin var, onlara sen bakıyorsun. Duyulmamış bir çekişme patlak verdi. Mezarın kapısından kendini kovdurmamak için bir çabadır başladı. Courfeyrac, çabuk olalım dedi. Bir çeyrek saat sonra artık iş işten geçer. Enjolras, yurttaşlar dedi. Burada cumhuriyet var. Genel oylama her şeyin üstündedir. Gitmesi gerekenleri siz kendiniz seçin. Söz dinlediler. Birkaç dakika sonra 5 tanesi oy birliğiyle seçilmişti. Saflardan ayrılıyorlardı. Marius, bunlar 5 kişi ama diye bağırdı. Ortada ancak 4 üniforma vardı. 5 kişiden biri, peki öyleyse dedi, birinin kalması gerek. Bunun üzerine kim kalacak, arkadaşlarına kalmaması için ileri sürülecek nedenleri kim bulacak diye bir yarıştır başladı. Cömert, asil çekişme tekrarlandı. Sen, seni seven eşin var. Senin de yaşlı bir anan var. Senin ne anan var ne de baban. 3 küçük kardeşin ne olacak? Sen 5 çocuk babasısın. Senin yaşamak hakkındır, 17 yaşındasın, daha çok erken. Bu büyük devrim barikatları kahramanlıkların buluşma yeriydi. İnanılmaz şeyler burada pek olağan görünüyordu. Bu erkekler birbirlerine hiç şaşmıyorlardı. Courfeyrac gene çabuk olun dedi. Topluluklardan Marius'a bağırdılar. Kalması gerekeni siz seçin. 5 kişi de evet dedi, siz seçin. Biz size boyun eğeriz. Marius artık hiç heyecan duyacağını sanmıyordu ama şu ölüm için bir adam seçmek düşüncesiyle bütün kanı kalbine hücum etti. Daha çok sararabilseydi mutlaka sararırdı. Kendisine gülümseyen beşlere doğru ilerledi. Her biri gözleri Termopilis tarihinin derinliklerinde görülen o yüce alevle dopdolu ona bağırıyordu. Ben, ben, ben. Marius aptallaşmış onları saydı. Gene 5 kişiydiler. Sonra gözleri yerdeki dört üniformaya takıldı. Tam o sırada beşinci bir üniforma gökten gelir gibi öbür dört tanenin üzerine düştü. Beşinci adam kurtulmuştu. Marius başını kaldırdı, Bay Fauchelevent'ı tanıdı. Jean Valjean barikattan içeri girmişti. İster bilgi edindiğinden olsun, ister tesadüf, Mondetour sokağından yana geliyordu. Muhafız üniforması sayesinde kolayca geçmişti. İsyancıların Mondetour sokağına yerleştirdikleri nöbetçi tek başına gelen böyle bir muhafız askeri için alarm işareti vermemişti. Bu ya bir takviyedir ya da en kötüsü bir esirdir diye düşünerek sokağa girmesine göz yummuştu. Durum nöbetçinin görevinden başka şeyle ilgilenemeyeceği, nöbet yerinden ayrılamayacağı kadar ciddiydi. Jean Valjean istihkamdan içeri girerken kimse fark etmemişti. Herkesin gözü seçilen beş kişiyle dört üniformaya dikilmişti. Jean Valjean her şeyi görmüş, işitmişti. Sessizce elbisesini çıkarmış, öbürlerinin üzerine atmıştı. Heyecan tarif edilir gibi değildi. Bossuet, kim bu adam diye sordu. Confer, bu dedi, başkalarını kurtaran bir adam. Marius da ağır bir sesle, ben tanıyorum dedi. Onun böyle kefil oluşu üzerine hepsinin içine su serpilmişti. Enjolras Jean Valjean'a doğru döndü. Hoş geldin yurttaş dedi. Sonra öleceğimizi biliyorsun diye ekledi. Jean Valjean buna hiçbir karşılık vermeden kurtardığı isyancının üniformayı giymesine yardım etti. 5. Barikatın üzerinden görülen ufuk. Bu öldürücü saatte, bu amansız yerde herkesin durumu sonuç olarak, doruk olarak Enjolras'ın yüce hüznünde özetleniyordu. Enjolras'ın kişiliğinde devrim fikrinin tümü yaşıyordu. Gene de tam değildi. Mutlak ne kadar mutlak olabilirse o kadar. Saint-Just'ten çok almıştı ama Anacharsis Cloots'tan yeteri kadar alamamıştı. Dipnot, Saint-Just ateşli cumhuriyetçilerden biridir, Robespierre'le birlikte idam edilmiştir. Cloots ise Prusya asıllı bir Fransız devrimcisidir, konvansiyon meclisi üyesi olmuş, sonra o da idam edilmiştir. Yalnız ABC Dostları Derneği içinde Confer'in düşüncelerinin oldukça cazibesine kapılmıştı. Bir süreden beri yavaş yavaş kesin fikirlerin dar kalıbından kurtuluyor, ilerlemenin genişliklerine doğru yürüyordu. Böylece kesin, olağanüstü bir gelişme olarak Büyük Fransız Cumhuriyeti'nin insanlık cumhuriyeti şekline gelmesini kabul edecek hale erişmişti. Hemen başvurulması gereken çarelere gelince, şiddetli bir durum söz konusu olduğundan bu çarelerin de şiddetli olmasını istiyordu. Bundan hiç şaşmıyordu. 93 kelimesinin özetlediği o destani korkunç ülkeye bağlı kalmıştı. Enjolras bir dirseği karabinasının namlusu üzerinde, taş merdivende ayakta duruyordu. Düşünüyordu. Esintiler geçermiş gibi ürperiyordu. Ölümün bulunduğu yerler böyle sehpa etkisi yapar. Derin bir içe bakışla dopdolu olan gözlerinde boğulmuş ateşlere benzer bir şeyler çakıyordu. Birdenbire başını kaldırdı, yıldızlardan yapılmış zafer arabasına binmiş meleğin saçlarını andıran, sarı saçları arkaya savruldu, ürkmüş bir aslanın parlak ayla şeklindeki yelesine benzedi. "Yurttaşlar!" diye bağırdı. "Geleceği gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Şehirlerin ışığa boğulmuş sokakları, kapıların eşiği üzerinde yemyeşil dallar, kardeş milletler, adil insanlar, çocuklara hayır duaları eden yaşlılar, bugünü seven geçmiş zaman, tam özgürlük içinde düşünürler, tam eşitliğe kavuşan inanç sahipleri.